Ayrım 18.
Kendisini yüzeysel araçlara eriştirenden kurtarmaya çalışır. Bu konuda ibret alınacak örnek yeni Alman Ricci'nin korunma kanunlarıdır. Yeni bir fikir, yeni bir görüş açısı, yeni bir dünya düşüncesi, yeni siyasi ve iktisadi hareketler bütün geçmişi reddetmeye, onu kötü ve değersiz göstermeye yeltendiğinde bu davranış sadece insanın son derece ihtiyatlı ve şüpheci olmasına yeterli bir sebeptir. Çoğu zaman böyle bir kinin ortaya çıkması ya o kini besleyen kişinin değersiz olması ya da bir art niyet taşımasındandır. İnsanlığın gerçekten hayırlı bir gelişme göstermesi, sürekli ve sonsuza kadar son sağlama temelinin bulunduğu yerde inşaata başlama işini üstüne alacaktır. O günümüzdeki kurulu gerçeklerden faydalanmaktan utanmayacak ve çekinmeyecektir. Çünkü bütün kültür insanın kendisi gibi ancak uzun bir gelişmenin sonucudur. Bu gelişmede her nesil binayı inşa etmek konusunda kendi toz ve harcını getirmiştir. Bundan dolayı ruhu ve gayesi bu binayı yıkmak değil, kötü olanı kötü yapılmış olanı ortadan kaldırmak, var olanın yanında yeniden ortaya sağlam ve daima fazla olan bir şey ilave etmekten ibarettir. Ancak böyle yapılırsa insanlığın gelişmesinden söz edilebilir ve ondan söz etme hakkı doğabilir. Yoksa dünya hiçbir zaman karışıklıktan kurtulamaz. Çünkü bu durumda her nesil geçmişi reddetmek hakkını kendinde bulacaktır. Böylece her nesil bir işe başlamadan geçmiş devirlerde yapılanları yüceltme hakkına sahip olduğunun iddiasına kalkışacaktır. Savaştan önceki kültürümüzün genel durumdaki en hüzün verici yanı sadece estetik ve genel görünüş itibariyle kendi sahasında yenilikler ortaya koymaktan aciz oluşu değildi. Üzüntü veren durum kendinden daima büyük olan geçmiş devrin kültürünü lekelemek ve ortadan kaldırmak hususunda gösterdiği kin ve nefretti. Sanatın bütün kollarında özellikle de tiyatro ve edebiyatta 20. yüzyılın başından itibaren daha özensiz ve daha az eserin meydana getirilmesiydi. Moda akımları en iyi eserleri aşağılıyordu. Eski eserler bayağı ve zamanı geçmiş köhne şeyler olarak gösteriliyordu. Sanki bu devirde kendi utanılacak yeteneksizlikleriyle büyük eserler vermiş gibi. İşte geçmişin başarısını zamanın gözlerden uzak tutmak için harcanan çaba, bize gelecek günlerin havari ne mal olduğunu açıkça göstermektedir. Bu çabalara dikkat edilirse yeni ve sahte kültür hareketleri söz konusu olmadığı anlaşılırdı. Harcanan emek bizzat medeniyetin temellerini yıkmak içindi. Böylece o güne kadar sağlam kalmış olan güzel sanatlar, düşünceler ve hisler bataklığa mümkün olduğu kadar derine batırılacak ve manevi yönden siyasi komünizme yol açılmış olacaktı. Perikles çağı Partenon ile maddi değer kazanmışsa bugünün komünist parçaları da birkaç filozof bozuntusu kübistlerle maddi bir biçim almıştır. Bu konular ele alındığında milletimizin bir kısmının gözle görülen korkaklığına da dikkat çekmek gerekir. Bunlar öğrenim ve topluluk içindeki durumlar itibarıyla kültüre karşı girişilen bu tecavüzlere bir cephe oluşturmuşlardır. Sadece komünist sanat havarilerinin bağrışmalarından korkarak her türlü ciddi karşı koymadan vazgeçerek o zaman kaçınılması imkansız sayılan akımın kucağına kendilerini attılar. Çünkü bu komünist sanat havarileri kendilerini seçkin bir yaratık olarak kabul etmeyenlere şiddetle saldırdıkları gibi onları gericilikle damgalayıp teşhir ediyorlardı. Bu yarı delillerin ve saçma sanat sahtekarlarının sonuçlamalarından korkuluyordu. Sanki fikir yönünden bozulmuş bu adamların ve milleti aldatanların yaptıklarını açıklamamak ayıp olacakmış gibi. Bu kültür çırakları deliklerini güçlü birer esermiş gibi göstermek için gayet basit bir araca sahip bulunuyorlardı. Onlar anlaşılmaz her eseri hayretler içinde kalmış dünyaya kendi işlerinde yaşamış olaylar adı altında sunuyorlardı. Böylece itiraz edecek pek çok kimsenin sözlerini daha baştan ağızlarına tıkamış oluyorlardı. Bunun bir tecrübeden ibaret olduğunda hiç şüphe yoktu. Ancak burada anlaşılmayan nokta sağlam dünyaya karma karışık fikirlere yakalanmış kimselerin veya katillerin duygusallık aptallıklarını sunmalarında bir anlam olmalıydı. Bir von Schwind veya Böcklin'in eserleri de yakından yaşanmış tecrübelerdi. Fakat bunlar bazı soytarlar tarafından değil Allah'ın lütfuna ulaşmış olmuş yazarlar yaşanmış tecrübelerdi. Fakat bu konuda aydın çevirilerin esef verici korkaklığını görmek ve anlamak mümkündü. Bu çevreler milletimizin sağlam içgüdüsünün zehirlenmesi karşısında sanki herhangi bir ciddi mukavemet önünde şaşırıp çakılmış gibi durarak bayağı çılgınlıkların içinden çıkıp kurtulmak görevini halktan bekliyorlardı. Bunlar sanattan anlıyormuş gibi görünmemek için sanata karşı bütün bu ihanetleri satın alıyorlardı. Sonunda iş iyi ile kötüyü ayıramayacak kadar karıştı. 19. yüzyılda Almanya'nın şehirleri medeniyet merkezi özelliğini kaybederek sadece birer göç merkezi seviyesine düştüler. Büyük şehirlerimizin modern proletaryasının oturduğu yere karşı duyduğu oldukça zayıf bağlılık, artık herkesin tesadüfen tutunup kaldığı bir noktadan başka bir şey söz konusu etmemesinden ileri geliyordu. Bu durum kısmen sık sık yer değiştirmelerin sonucuydu. Buna sebep olan sosyal şartlar insana oturduğu yere sımsıkı bağlanmak fırsatını vermiyordu. Fakat bunda genel kültür yönünden karakter zayıflığının da bir rolü vardır. Kurtuluş savaşları esnasında Alman şehirleri az oldukları gibi oldukça da küçüktüler. Gerçekten de hükümet merkezleri dışında büyük şehirler şehirler yoktu. Bu şehirlerin hükümet merkezleri oluşu itibariyle kültür yönünden belirli birkaç rakibi vardı. Bugünkü aynı önemde şehirlere kıyasla nüfus 50 binden fazla birkaç şehir ilim ve güzel sanatlar yönünden zengindiler. Münih'in nüfusu 60 bine yaklaştığı sıralarda bu şehir Alman sanat merkezleri arasında en başta geleni oluyordu. Şimdi ise sanayi merkezlerinin hemen hemen hepsi bu nüfusa sahiptiler ve hatta daha da kalabalıktılar. Fakat gerçek bir değer ifade eden hiçbir şeye sahip değillerdir. Bunlar birer kışla yığınından ibarettir. İşte hepsi bu kadar. Bu denli kişiliksiz yerlere sevgiyle bağlanılması mümkün değildir. Hiç kimse bir özelliği olmayan ve en küçük bir sanat eserine yer verilmemesi için gayret sarf edilmiş gibi görünen bu şehirlere asla bağlanmaz. Ancak mesele bununla da bitmiyordu. Büyük şehirler nüfusları arttıkça gerçek sanat eserleri yönünden zayıflamaktaydı. Buralar gittikçe daha hayvani ve kaba bir hal alıyordu. Soysuzlaşma küçük sanayi şehirlerinkinden daha az oluyordu fakat bu yerlerde hep aynı manzara göze çarpıyordu. Modern devrin büyük şehirlerde kültüre ayırdığı pay tamamen yetersizdi. Bütün şehirlerimizin geçmişin şan, şeref ve mirasıyla yaşıyorlar. Günümüz Münih'inde Louis Meydanı'nda meydana getirilen eserlerin hepsi ortadan kaldırılırsa o zamandan bu yana yapılan önemli güzel eserlerin sayısının ne kadar az olduğu dehşetle görülecektir. Bu Berlin ve diğer şehirler için de böyledir fakat asıl mesele şudur. Bugünkü büyük şehirlerimizle şehrin genel görüşünün içinden ayrılıp ortaya çıkıp göğe çarpacak ve bütün bir devri sembolize edecek hiçbir abide yoktur. Oysa orta çağların şehirlerinde şan ve şerefin bir abidesi vardır. Eski devir şehirlerinin belirli abideleri özel konutlar arasında bulunuyordu. Bu geçici bir sonuca değil, sonsuzluğa aday olan topluluk abideleri arasında hemen hemen göze çarpıyordu. Çünkü bunlar için kullanılmazdı. Bu abideler topluluğun gücünü ve önemini ortaya koymaktı. İşte halkın her birinin bugün bizi şehre bağlamasını gerektiren abideler bu şekilde meydana getirildiler. Gerçekten şehir halkının gözleri önünde bulunan şey vatandaşların bayağı ve adi görüntülü evleriydi. Büyük ve önemli yapılar tamamen kamuya aitti. Bunların karşısında konut olarak kullanılan binalar detay seviyesine düşüyordu. Eski devlet zamanında yapılan inşaatların büyüklükleri aynı devrin evleriyle kıyaslanırsa kamuya ait eserlerin ön plana çıkacağı yolundaki ilkenin ne kadar ispatlanmış olduğunu gösterir. Çok eski çağlardan kalma harabeler arasında yükselen bazı sütunlar o zamanların işanları değildir. Onlar ibadet yerleri ve devlet binalarının kalıntılarıdır. Yani bizzat topluma ait eserlerdir. Çöküş halindeki romanın depreve ve büyüklüğü içinde bile ön planda yer alan yapılar birkaç vatandaşın villa ve sarayları olmamıştır. Günümüze kadar ulaşan eserler devletin yani milletin mabetleri, hamamları, binaları, su yollarıdır. Orta çağlarda Almanya bile güzel sanatlara ait fikirlerde farklılık taşımamıza rağmen aynı hakim ilkeyi korumuştur. Eski çağlarda kendini Akropol'de veya Pantheon'da ifade eden duygu şimdi gotik sanatının şekillerine girmekteydi. Bu büyük binalar o ahşap ve tuğla yapılanlardan kurulu orta çağ şehirlerinin ezilmiş yığınlar üzerinde birer alev gibi göklere yükselirlerdi. Bugün bile apartman denen taş yığınlarına rağmen bu anıtlar kendilerine özgü vasıflarını koruyorlar. Bu anıtlar her yere kendi özelliklerini veriyor ve kendi görünüşlerinden bir parça meydana getiriyorlar. Katedral, belediye sarayları, haller, bekçi kuleleri gerçekten de eski çağların zihniyetini içeren yeni bir bakışın belirli işleyiciler. Devlet binalarıyla şahıslara ait binalar arasında esef verilecek kadar fark vardır. Bugün Berlin eğer romanın akıbetine uğrayacak olursa yeni nesiller en değerli ve en önemli eser olarak birkaç Yahudinin mağazalarına ve birkaç şirketin binalarına hayranlık duyacaktır. Günümüz medeniyetinin belirli özelliklerini bunlar ifade edecektir. Bugün Rich'in binasıyla maliye ve ticaret binaları arasında hüküm süren o büyük oransızlığı kıyaslamak yeterli olsa gerektir. Bugün devlet binaları için ayrılan ödenek gülünç ve çok yetersizdir. Bu sebeple sonsuza kadar ayakta kalacak binalar yapılmıyor. Yapılsa bile o anın ihtiyacını karşılamak amacına gidiyor. Bu konuda daha yüksek bir fikir kendini kabul ettirmiyor. Berlin şatosu yapıldığı sırada zamanımızda kütüphanenin sahip olduğu önemden çok daha büyük bir önemi vardı. Oysa yaklaşık 60 milyona çıkan bir savaş gemisine karşılık. Rich'in ilk defa yapılan ve sonsuza kadar ayakta kalacak bir abideye bu paranın yarısı ayrılabilirdi. Binanın iç inşaatı için parlamento taş kullanılmasına karşı çıktı ve duvarlarının alçıyla kaplanmasına karar verdi. Gerçi bu defa siyasiler çok iyi hareket etmişlerdi. Çünkü taş duvarlar arasında alçı kafalar tam yerlerini bulmuş sayılamazlardı. Sonuç olarak bugünkü şehirlerimizde toplumun hakkıyla ayırt edici özelliği yoktur. Toplum şehirler olan ilişkilerinde bu hususu sembolize eden hiçbir şey göremiyorsa buna şaşırmamak gerekir. Bunun sonucu büyük şehir halkının kendi şehrine karşı kesin bir kayıtsızlık içinde bulunmasıyla ortaya çıkan gerçek bir hüsrandır. Bu da medeniyetimizin yıkılmasının ve genel çöküşümüzün bir işaretidir. Zamanımız amaçlarının bayağılığı, daha doğrusu paranın esareti içinde boğulmaktadır. İşte böylesi bir putun hakimiyeti altında kahramanlık ruhu ortadan çekilirse buna da şaşmamalıdır. Şimdiki zaman ancak yakın geçmişin ektiğini biçer. Bozulma ve çözülüşün hepsi en son noktada genel durum hakkında eşit olarak kabul edilmiş bir görüşün eksikliğinin ve bundan çıkan genel korku ve çekingenliğin, ayrıca verilen kararlardaki korkunun ve zamanın her büyük meselesinde alınan tavrın sonuçlarından ibarettir. Bu sebeple eğitim ve öğretimden başlanmak üzere her şey adi ve bayağı bir durumdadır. Herkes sorumluluktan çekiniyor ve yapılan hatalara korkakça izin veriyor. Hümanist hülyalar moda olmuş. Nefsimizi uyuşukluğa terk ederek fertlere ihanet edilmekte ve böylece binlerce kişinin geleceği feda edilmektedir. Savaş öncesi dini hayatın incelenmesiyle dini inanışlardaki ve büyük bir kısım toplulukta kainat konusuna ilişkin fikirlerdeki kanaatlerini kaybetmiş bulunmaktadır. Bu konuda çeşitli kiliselerin ve tarikatların bu işlere kayıtsız kalanlar kadar rol oynadıkları görülmektedir. Asya ve Afrika'daki iki konsesyon kendi telkinlerini yeni müritler kazandırmak için misyonerlerden yararlanırken bu faaliyet İslamiyet'in doğuşu ve gelişmesinden önce ancak önemsiz sayılabilecek bir başarı kazanabildi. Bu milyonlarca kimse dini hayata yabancılaşıyor veya kendi bildikleri yola sapıyorlardı. Bütün dinlerin inanışa ait esaslarına karşı ne büyük şiddetle bir mücadelenin devam ettiği gözden uzak tutulmamalıdır. Gerçi bu temellerde insanın dünyasında dini bir gayenin gerçek bir kalıntısı tasavvur edilemez. Büyük halk toplulukları filozoflardan oluşmuş değildir. Oysa toplum için insan dünyada ahlaki anlayışın yegane esasıdır. Bunun yerine başka şeyler konulursa memnuniyet verecek sonuçlar yaratmadığı gibi o zamana kadar geçerli olan dinlerin yerini alacakları da kabul edilemez. Fakat dini iman ve telkinler geniş halk yığınları üzerine tesir yaparsa o zaman bu imanın itiraz kabul etmeyen içeriği her çeşit etkili uygulama ve hareketin esası olmalıdır. Anayasalar bir devlet için neyse abidelerde dinler için aynı şeyi ifade eder. Abide olmuşlar, akıllı bir şekilde yaşayan yüksek bir makama ulaşmış, birkaç yüz bin kişinin yanında milyonlarca insan bundan yoksun olarak yaşamaya devam edecektir. Sonsuz biçimde yayılma yeteneğine sahip bir durumda bulunan manevi fikir ancak akitler aracılığıyla bir anlam kazanarak diğerlerine intikal eder. Eğer bu bizde olmasaydı bir iman haline dönüşemezdi. Fikir hiçbir zaman metafizik bir düşünce haline gelemezdi. Gerçekten akitler karşı mücadele, bu şartlar altında devletin genel kanunlarının esasları aleyhindeki mücadeleye benzer. Bu mücadele nasıl bir anarşiyle sonuçlanırsa, dini mücadelede değerden yoksun bir intizam içinde yok olur. Politik bir kişi için dinin değerinin takdiri, arz edeceği bir takım tasavvurlara göre olmamalı, aslında getirdiği iyiliklerle ölçülmelidir. Eğer bir karşılığı ve olumlu yanı yoksa, mevcut olanı yok etmek delilik ve canilik demektir. Hiç şüphesiz çok az memnuniyet doğuran dini durumdan dolayı sırf dinin dışında kalan detayla din fikrini ağırlaştıran, pozitif bilimlerle gereksiz kavgaya tutuşturan kimselere küçük de olsa bir sorumluluk düşmez. Bu noktada başlayan kısa bir kavgadan sonra zaferin daima ilim tarafından kazanılacağı bilinmelidir. Din ise sadece yüzeysel bir iyimserlik üstüne yükselmeye başarı göstermeyenlerin gözlerinde ağır kaybı olacaktır. Meselenin en kötü yanı dinin siyasi çıkarlar uğruna kullanılmasının meydana getireceği zararlardır. Dini siyasi amaçlara ve işlerine hizmet için değerli bir araç kabul edenlere karşı ne kadar şiddetli eleştiriler yapılsa yine de azdır. Bu tür utanmaz kimseler kendi itikat ve imanlarını kalabalık ...lardaki zavallıların duyması için gırtlaklarını yırtarcasına bağırırlar. Esas amaçları bu uğurda ölmek değil, bunun sayesinde geçimlerini temin etmektir. Bu kimseler sadece siyasi bir fayda sağlamak için imanlarını bile satarlar. Birkaç milletvekilliği için can düşmanı olan Marksistlerle anlaşma da yapabilirler. Bir bakanlık koltuğu uğruna şeytanla bile evlenebilirler. Yeter ki utanma hissinden yoksun şeytan buna evet demiş olsun. Eğer savaştan önceki Almanya'da dini hayat ağızlarda kötü bir ün bırakmışsa... ...buna sebep kendine Hristiyan adını veren partinin Hristiyanlığı suistimal etmesi... ve Katolik inancı ile siyasi bir partiyi aynı kefeye koymuş olmasıdır. Katolik imanın yerine siyasi bir partinin geçmesinin sonucu değersiz bir sürü kimseye mecliste mevki sağladığı gibi kiliseye de zarar vermiştir. Bu durumun sonuçları milletin omuzlarına yüklendi. Çünkü dini hayatta sebep oldukları gevşeme öyle bir zamanda meydana geldi ki zaten her şey çözülmeye ve çökmeye başlamıştı. Bu şartlar altında geleneklerin ve ahlakın temelleri de yıkılmak üzereydi. Fakat toplumsal organın bütün bu sarsıntıları ve yaraları daha kötü bir olay işin içine karışmadıkça zararsız bir konumda kalabilirdi. Fakat yeni önemli gelişmeler milletin iç sağlamlığı meselelerine kesin bir önem verdiğinde bunlar korkunç bir durum aldılar. Dikkatli gözler siyasi alanda da buna benzer bir takım bozuklukları görebilirdi. Bu tür bozukluklar kısa zamanda düzeltilmediği için imparatorluğun yakın bir gelecekte yok olacağının işareti olarak ortada duruyordu. Almanya'nın iç ve dış politikasında bir hedefinin olmadığını kör olmayan herkes görebilirdi. Bu Bismarck'ın siyaset mümkün olanı yapma sanatıdır yolundaki düşüncesine uygun gelebilirdi. Fakat Bismarck'la Bismarck'ın halefi olan şansölyeler arasında küçük bir fark vardı. Bismarck'ın bu ülkesi ona politikanın özüne uygulama imkanı verdiği halde başkalarının ağzına değişik bir anlam kazanıyordu. Gerçekte Bismarck bu sözlerle belli bir hedefe ulaşmak için bütün imkanları kullanmak ve hiç olmazsa mümkün olanları değerlendirmeyi kastediyordu. Fakat Bismarck'ın halefleriyle tam tersine olarak bu sözlerden politik fikirlere hatta politik hedeflere sahip olmak zorunluluğundan sıyrılmak hakkının resmi bir ilanını buldular. İşte o zaman gerçekten siyasi hedefler kalmamış, çünkü siyasi hedef için gereken dünya hakkında aşırı bir düşünce ve siyasetin gizli gelişmesinin kanunları hakkında açık bir görüşten yoksun bulunuyorlardı. Pek çok kişi bu konuda her şeyi kara görerek imparatorluk siyasetinin tedhiri düşünce planının eksikliğinden dolayı eleştirilerde bulundular. Demek oluyor ki bu siyasetin ne kadar hoş ve anlamsız olduğunu anladılar. Ne var ki bu kimseler politik hayatta ikinci planda kalıyorlardı. Hükümetteki kimseler bir Houston Stewart Chamberlain kabinelerine önem vermiyorlardı. Onlara bugün olduğu gibi eskiden de kayıtsız kalınıyordu. Bu kimseler kendiliklerinden bir şey düşünemeyecek kadar aptal, muhtaç oldukları şeyleri başkalarından öğrenemeyecek kadar da talihsizdiler. Bu adeta sonsuza kadar devam edecek bir gerçek olarak görünüyordu. İsveç Şövalyesi Oxen Turn, bu gerçeğe dayanarak dünya ancak akıl ve hikmetin bir parçası tarafından idare olunur demişti. Şimdi her bakanlık bu parçanın ancak bir atomunu meydana getirir diyeceğiz. Oysa Almanya Cumhuriyeti olduktan beri bu gerçek artık geçerli değildir. Bu sebeple böyle bir şey düşünmek veya söylemek Cumhuriyeti koruma kanunlarıyla yasaklanmıştır. Fakat Oxen Turn için bugünkü Cumhuriyetimizde değil de o devirde yarışmış olmak bir mutluluktur. Pek çok kimse savaştan önce imparatorluğun kuvvetini ortaya koyacak kurumu Reichstag'ı en zayıf dayanma noktası olarak görüyordu. Korkaklık ve sorumluluktan çekim de burada en geniş biçimiyle yerleşiyordu. Bugün ifade edilmeye çalışılan biçimiyle temelsiz fikirlere göre parlamenterizm ihtilalinden sonra ortadan kalkmıştır. Böylelikle ihtilalden önce işin başka türlü olmadığı yolunda bir kanaat uyandırmaya çalışıyorlar. Gerçekte bu organ ancak yıkmak için faaliyet gösterebilir. Ancak gözleri bağlı kimselerin görmediği o zamanlar parlamento aynı biçimde hareket ediyordu. Hiç şüphesiz Almanya'nın yenilmesinde bu kurumun büyük bir payı yoktur. Fakat kötü sonuç daha önceden meydana gelmemişse bunda da Reichstag'ın bir rolü olmamıştır. Bu gecikme Alman milletini ve imparatorluğunun bu mezar kazısına karşı barış sırasında direniş kuvvetini atfedilmelidir. Bu kurumdan doğrudan veya dolaylı yollardan ortaya çıkan yıkıcı felaketler topluluğu içinden ben sadece birini açıklayacağım. Bütün kurumların en sorumsuzu olan bu organın esasını daha açık biçimde gösterecek olan şudur. İmparatorluğun içte ve dıştaki politikasını idare etmede gösterilen o korkunç yetersizlik ve zayıflık, birinci de Ayrıca Reichstag'ın faaliyetine atfedilecek olan bu zafiyet, imparatorluğun yıkılmasının belli başlı sebeplerinden biridir. Ne biçimde olursa olsun ve nereden bakılırsa bakılsın, parlamentonun faaliyet sahası içinde olan her şey yetersizdi. Leysan politikası hatalıydı. Mesela ciddi olarak değerlendirilmeyen bu konu sürekli tahrik ediliyordu. Bu durum sonunda Almanya'ya zafer kazandırmadığı gibi, Lehistan'la barışı da sağlamadı. Öte yandan Rusya ile düşman olundu. Alsace-Lorraine meselesinin çözümü yetersizdi. Fransız canavarı sert bir darbeyle bir defada kesin bir şekilde ezilerek Alsace'a, Rich'in diğer devletlerinin haklarıyla eşit haklar sağlanmalıydı. Ama bu da yapılmadı. Aslında bunun kesin olan yanı da yoktu. Çünkü en büyük partilerin himayelerinde en büyük vatan hainleri bulunuyordu. Üstelik merkezde de Waterloo. Bu genel yoksulluk imparatorluğun devamı için var olması gereken bir kuvveti, yani orduyu parçalamasaydı yine de ona da dayanabilirdi. Alman Reichstag'ı adı verilen bu kurumun işlediği korkunç hata, Alman milletinin çektiklerinin ağırlığını kendisine yükletmek için tek başına yeter bir sebepti. Bu parlamenter rejimin parti denen parçaları en bayağı basit sebeplerle milletin elinden varlığının silahını, hürriyet ve bağımsızlığının tek koruyucusunu çekip aldılar. Bugün Flanders Ovası'ndaki mezarlar açılsa karşımıza bizi suçlayacak kanlı cesetler çıkar. Bu toprak uğruna ölenler parlamentonun katil üyelerinin vicdansızlıkları yüzünden iyi eğitim almamış veya yarı eğitimli bir halde ölümün kucağına atılmışlardır. Bu kahramanlarla beraber daha on binlerce ölü ve sakat, sadece halkı aldatan ve sayıları birkaç yüzü bulan siyasi entrikaların hırsızlıklarını sürdürmek veya ideolojilerini hainca propaganda yapma imkanlarını ellerinde tutmak istemelerinden kaybettik. Yahudiler Marksist ve Demokrat gazetelerde bütün dünyaya Alman militarizmi yalanını uluduğunu ve bu şekilde her araca başvurarak Almanya'yı ezmeye çalıştığı esnada Marksizm ve Demokrat partiler de Almanya'nın halk kuvvetini tam bir öğretimden yoksun bırakıyorlardı. Şimdi parlamentocu bu pezevenklerin vahşi ve adi vicdanlarının doğurduğu sonuçlara bir bakalım. Yeterli derecede eğitim almış asker eksikliği savaşın başlamasındaki harekat sırasında yenilgiyi hızlandırdı. Savaş büyüdüğü sırada da bu durum korkunç bir şekilde meydana çıktı. Alman milletinin hürriyet ve bağımsızlık yolundaki savaşta meydana gelen bu yenilgi, vatanın savunulması için milletin bütün kuvvetlerini toplamamak hususunda barış sırasındaki zaafın ve yarım önlemlerin sonucudur. Kara ordusunun yeni kura mensuplarının pek az eğitim almışlardı. Deniz kuvvetlerinde de aynı yetersizlik milli varlığımızın tek silahı olan ordumuzun değerini düşürdü. Ayrıca üzülerek belirtmeliyim ki, deniz kuvvetlerinin kumanda heyeti de bu aşağılık zihniyetin telkininin etkisinde kaldı. Aynı zamanda tezgaha konan İngiliz gemilerinden daha küçük gemiler yapımına başlamak, herhalde daha basiretli ve dahice bir hareket olmasa gerekti. Oysa gemiler sayı itibariyle muhtemel düşmanın seviyesine çıkartılamayan bir filo, bu acı eksiğini gemilerin birinin savaş gücünün üstünlüğüyle kapatmak zorundaydı. Söz konusu olan husus burada tabii ki savaşma gücünün üstünlüğüdür. Bugünün tekniği öyle bir noktaya ulaşmıştır ki başka milletlerin aynı tonajdaki gemilerinden üstün olmaları imkansız hale gelmiştir. Bu haliyle efsanevi üstünlük imkansızlaşmıştır. Üstelik küçük tonajlı gemilerin büyükler karşısında üstün gelecekleri hiç düşünülecek şey değildir. Özellikle Alman top malzemesinin İngilizlerdekine göre üstün olduğu, 28 milimlik Alman topun atış gücü yönünden 30.5 milimlik İngiliz topundan aşağıda olmadığı söylenmekteydi. Oysa bu sırada bizim de 30.5 milimlik top imalatına başlamamız gerekiyordu. Çünkü amaç savaşta eşit güçlere sahip olmak değil, üstün bir güç sağlamaktı. Eğer böyle olmasaydı kara ordusu için 42'lik havan topunun yapılmasına gerek kalmazdı. Çünkü 21'lik Alman havan topları o zamanlar Fransa'nın sahip olduğu eğri atışlı bütün toplardan üstündü. Kaleler, siperler 30.5'luk havan toplarının darbeleriyle de tahrip edilebilirdi. İşte burada kara orduları komutanlığının ileri görüşü deniz ordusunda yoktu. Üstün bir topçu kuvvetinin etkisinden ve hızından vazgeçiliyordu. Bu risk yanlış bir görüşten kaynaklanıyordu. Deniz ordusu komutanlığı gemilerin inşası için kabul ettiği şekilde taarruzu esas alan hareketten vazgeçip kendini zorunlu bir savunma hareketine mahkum ediyordu. Bu sebeple de ancak hücum esasına dayanan ve sadece hücumla elde edilebilecek kesin başarıdan vazgeçilmiş olunuyordu. Oysa şu açık bir gerçekti, daha az sürat ve daha zayıf silahlara sahip olan bir gemi, daha hızlı seyreden ve daha kuvvetli silahlara sahip düşman gemisinin açtığı top ateşiyle batırılacaktır. Üstelik bu iş çok zaman güçlü bir gemiye uygun bir mesafeden yapılacaktır. İşte bu yasayı kruvazörlerimizin çoğu büyük bir acıyla tadarak öğrenmiş oldular. Savaş bizim deniz kuvvetlerimizin komuta heyetinin görüş ve düşüncelerinin hatalı olduğunu ispat etti. Sonunda savaş sırasında imkan olduğunda eski gemilerin silahlarını değiştirip yenilemeye ve yenilerini daha üstün silahlarla donatmaya mecbur olduk. Eğer Schedule Wreck deniz savaşında Alman gemileri İngiliz gemileriyle aynı tonajı, aynı silah ve hıza sahip olsalardı, İngiliz donanması daha isabetli ve daha etkili olan 38'lik Alman obüslerinin fırtınası karşısında denizin dibini boylayacaklardı. Japonya eskiden daha değişik bir denizcilik politikasını takip etti. Japonlar yeni gemilerine muhtemel düşman gemilerinden daha üstün bir savaş gücü vermeye çalışıyorlardı. O zaman bu önlemler sayesindeki üstünlükle donanmayı taarruza geçirme imkanı doğuyordu. Diğer taraftan bizim kara ordumuzun komuta heyeti böylesine bir yanlışa düşmediği halde parlamentonun düşünce biçiminden devamlı zarar görmekteydi. Donanma eski düşüncelere göre teşkilatlandırıldı ve sonra da aynı ilkelere göre harekete geçirildi. Ordu sonradan elde etmemizi bildiği ölümsüzleşen ve şanı şerefi generallerin başarı çalışmalarını ve bütün subaylarla erlerin işi görülmemiş kahramanlıklarına borçludur. Savaştan önceki deniz kuvvetleri de böyle meziyetlere sahip olsaydı, savaşın kurbanları boşuna canlarını feda etmiş olmayacaklardı. İşte hükümetin o pek başarılı parlamento entrikaları barış sırasında donanma için çok zararlı oldu. Gemi inşası meselesinde parlamentonun görüşü, askeri görüşler karşısında geri çekileceği yerde tam tersine baskın bir rol oynadı. İktidarsızlık ve parlamentonun belirli vasfı olan düşünce gücünün yokluğuyla mantık yetersizliği deniz kuvvetlerinin komuta heyetini berbat edip bıraktı. Kara kuvvetleri daha önce de ifade ettiğim gibi böylesine hatalı bir akıma kendini kaptırmadı. Özellikle o zaman Genelkurmay'da bulunan Albay Ludendorff, milleti ilgilendiren hayati konularda Richtung'un aldığı yarım ve yetersiz önlemlere gösterdiği zaafa ve çoğu zamanda bunları inkar etmesine karşı ısrarlı bir mücadeleye girişmiş bulunuyordu. O zaman bu subayın giriştiği mücadele sonuçsuz kaldı. Bu suçun yarısı parlamentoya, geriye kalanı da şaşkın Bertman Hollweg'in parlamentodan daha sefil olan durumuna aittir. Fakat bugünün sorumluları bu gerçeğe rağmen bu korkunç suçu milli çıkarlarımızı korumaya yeteneksiz adamlara karşı çıkmış olan kişiye yüklemektedirler. Bu anadan doğma çeribaşılar için bir yalan eksik veya çok olmuş hiç önemli değildir. Milletin geleceğinden sorumlu olan bu adamların caniyana hafiflikleri sebebiyle doğacak sorumlulukları düşünen boşuna feda edilmiş ölüleri ve savaş sakatlarını, katlanmakta olduğumuz utanç verici durumu ve aşağılanmayı, içine düşmüş olduğumuz sefaleti hayal eden ve bütün bunların sadece birkaç zamani adamına ve makam avcılarına bakanlık olduğu açmak için meydana geldiğini bilen bir kişi hiç şüphesiz bu yaratıklara alçak, rezil, namussuz, şerefsiz ve katil denilmesinin sebebini gayet iyi anlayacaktır. Aksi halde kullandığımız bu kelimelerin manası ve gayesi gerçekten anlaşılmaz bir hale gelir. Bu adamların yüzünden eski Almanya'nın iç politikası bozulduğunda bütün suçları garip bir açıklıkla göze çarpmıştır. Çünkü bu gibi durumlarda hoş olmayan gerçekler, büyük halk kitleler arasında yüksek sesle haykırıldığı halde başta etraflarda utanılacak pek çok olay sessizce geliştiriliyor, hatta bunların bir kısmı inkar bile ediliyordu. Bu meselenin açıkça incelenmesiyle bir iyileşme ihtimali doğarsa işte öyle davranıyorlardı. Bu arada hükümetin başında bulunanlar propagandanın değerinden ve esasından adeta hiçbir hiçbir şey anlamıyorlardı. Propagandayı devamlı bir şekilde ve ustalıkla kullanmakla halka cenneti cehennem veya bunun tam tersi gibi göstermeye kim muktedir olabilir? İşte böyle yapmasını sadece Yahudi bilecek ve bu esasa göre hareket edecekti. Almanlar veya Almanya hükümeti bu konuda en küçük bir bilgiye sahip değildi. Bu bilgisizlik savaş sırasında çok pahalıya mal oldu. Fakat burada işaret ettiğimiz ve savaştan önce Alman milletinin lekelendiğini gördüğümüz bu sayısız kötülükler arasında bazı üstünlüklerimiz de vardı. Eğer tarafsız bir inceleme yapılırsa diğer milletlerin ve ülkelerin eksikliklerimizin çoğunu paylaştıkları gerçeği ortaya çıkacaktır. Hatta bizi bu alanda geride bıraktıkları oluyor ve aynı zamanda bizim üstün olan yanlarımızdan da yoksun bulunuyorlardı. Bu üstünlüklerin en önemlileri Alman milletinin arasında daima kendi iktisadi sisteminin milli vasfını son derece korumaya çalışması ve kötü işaretlere rağmen beynelminal maliye piyasalarının kontrolüne diğer devletlerden daha az bağımlı olması gösterilebilir. Öyle sanıyorum ki sonradan Dünya Savaşı'nın en önemli sebeplerinden birini oluşturmaktadır.